yeni gün.
Günaydın sayın dinleyicilerimiz. Bugün 13 Ekim 2020 Salı, yeni gün başladı. Hoş geldiniz. Programı sizler için Zeynep Düğmeci, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Burak Kararoğlu ve mikrofonda ben İpek Önder. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle yayınımıza başlıyoruz. 9.55'e kadar sürecek birlikteliğimiz boyunca bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr, Facebook adresimiz yenigun.tsr ve Twitter adresimiz tsryenigun. Yeni güne gazete manşetlerini okuyarak başlayacağız ve hemen ardından TRT muhabirinden Ankara gündemini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları gazeteci, yazar Bilal Çetin'le birlikte değerlendireceğiz ve son bölümde de spor köşemiz yer alacak ve spor yazarı Mehmet Lütfü Özer'le birlikte sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Gazete turumuza Milliyet'le başlıyoruz. Sivilleri Sukut füzesi. Ermenistan ordusu sivil yerleşimleri yıkıcı etkisi büyük Sukut füzeleriyle vurmaya başladı. Ermenistan'ın füze saldırısı sonucu Gence'de yaşamını yitiren 9 Azerbaycan Türk'ü dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ateşkes ardından düzenlenen saldırılarda 34 kişi de yaralanmıştı. Geri çekildiler. Karabağ'da ateşkese fırsat bilen Ermenistan ordusu kaybettiği mevzileri yeniden işgal etmek için Adere, Adam, Fuzuli ve Cebrail cephelerine saldırdı. Azerbaycan ordusu saldırıları engellerken Ermenistan güçleri birçok noktada araçlarını bırakarak geri çekildi. Ermenistan'a ait 246. alayın tabur komutanı Yarbay Artur Grigoryan da çatışmalarda öldürüldü. 700 kilo patlayıcı, Azerbaycan'ın Gence kentinde sivillere ait yerleşim yerine hedef alan füzenin ise orta menzilli balistik füze Elbrus olduğu belirlendi. 11-14 metre uzunluğundaki 700 kilo patlayıcı taşıyabilen 300 kilometre menzilli füzenin NATO terminolojisindeki adı Sukut, yıkıcı etkisi büyük olan Sukut füzelerinin sivil yerleşimleri hedeflemesi nadir görülen bir durum. İnsanlık suçu işlendi. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP, MYK sonrası konuşan parti sözcüsü Özırak Ermenistan'ı lanetledi. Savaş ve insanlık suçu işleniyor. Kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, dedi. Milliyet'le devam edelim. Zafer bizim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını eşiyle birlikte Ulusal Birlik Partisi'nin saray önündeki ofisinden takip etti. Geç saatlere kadar burada kalan Tatar, Mustafa Akıncı ile birlikte ikinci tura kaldığının belli olmasından sonra yaptığı açıklamada "Zafer bizimdir, halkımız bizi saraya taşıyacak," dedi. Kundakçı nöbeti. Hatay'da cuma günü başlayıp iki gün boyunca devam eden orman yangınlarından etkilenen bölge halkı olası bir yeni yangına karşı gece nöbetine başladı. Canlarını alev topları arasından zor kurtaran vatandaşlar her ihtimale karşı tetikte olduklarını ve hala korkuyu üzerlerinden atamadıklarını söylüyor. 300 hektarlık ormanlık alanın eski haline dönmesi için bölgeye 3000 fidan dikileceği de öğrenildi. Sahte içki bir günde 15 can aldı. Başlığının detaylarını sizlerle paylaşalım. Toplam ölüm 32 oldu. İzmir'de sahte içkiden 6 kişi daha yaşamını yitirdi. Bu kentte 4 günde ölenlerin sayısı 16 oldu. Mersin'de de sahte içki 5 can aldı. Bodrum'da 2, Aydın'da 1 kişi ölürken İstanbul'da ise bir avukat hayatını kaybetti. Böylece Kırıkkale, İzmir, Mersin ve İstanbul'da bir haftada toplam 32 kişi sahte içki kurbanı oldu. 27 kişinin de tedavisi sürüyor. Çevreye zararın cezası artıyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre elektrikli skuterler bisiklet yollarını kullanabilecek. Otoyol, şehirler arası yol ve hız sınırı 50 kilometrenin üzerinde olan yerlerde yasak. 15 yaş üstü skuter kullanabilecek. İlçe belediyeleri otopark yerlerini büyük şehirlerle paylaşmayacak. Kapalı koy ve sit alanında üretim çiftliği kuranları 100.000 TL, kum ve çakıl alanları 100 ile 300.000 TL, akarsuyun akış rejimini bozanlara 300.000 TL para cezası verilecek. Milliyet'in sürmanşetinden bir haberde sizlerle paylaşalım. Haydi çocuklar zırhlıya, Barış Pınarı harekatıyla bir yıl önce terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn'da 409 okul yeniden eğitime açıldı. Türkiye ile eş zamanlı olarak eğitimin başlandığı Rasulayn kırsalındaki öğrenciler okullara TSK'ya ait zırhlı araçlarla taşınıyor. Milliyet'in hemen ardından başlıklarına bakacağımız bir diğer gazete Hürriyet. Kedicik kuşatması, Adnan Oktar örgütünün deşifre olmasında rol oynayan eski örgüt üyesi Özkan Mamati hakkında 46 kedicik, 63 uzaklaştırma kararı aldırdı. Özkan Mamati 18 yıl kaldığı örgütten 2 yıl önce ayrıldı. Örgütten ayrılmanın hiç de kolay olmadığını söyleyen Mamati, öyle elini kolunu sallaya sallaya çıkamazsın, örgütten çıkmak, kaşıkla tünel kazmak gibi dedi. Bu kararı aldıktan sonra örgütün topyekun saldırısına maruz kaldığını söyleyen Mamati şunları anlattı. 2 yılda 46 kişi çeşitli suçlamalarla bana uzaklaştırma kararı çıkarttırdı. Evden çıkması yasak örgüt üyeleri bile şikayetçi oldu. Adıma hesaplar açıp kendilerini tehdit ediyorlar. Sonra uzaklaştırmayı ihlal ettim diye bir daha şikayetçi oluyorlar. 126 günün poliste savcı da geçti. Korkutmak, yıldırmak için bunları yapıyorlar, diyor. İki gemiyle yola çıktı. Türkiye önceki gece yeni bir Navtex yayınladı. Oruç Reis'in Kaş'la Meis'in güneyinde 10 gün süreyle araştırma yapacağını duyurdu. Provokasyonlara önlem. Navtex'in ardından Oruç Reis bir aydır bakım için demirlediği Antalya Limanı'ndan ayrıldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, gemimiz Akdeniz'in röntgenini çekecek, araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz, dedi. Oruç Reis'e Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki fırkateynde eşlik edecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fırkateynlerin muhtemel provokasyonlara karşı önlem alacağını söyledi. Katillerin alayı imha edildi. Azerbaycan, Gence'de sivilleri katleden Ermenistan'ın 41. topçu alayını imha etti. Hava harekatı, Azerbaycan, Gence'de 9 sivilin katledildiği füzeli saldırıyı yapan Ermenistan 41. topçu alayına karşı dün sabah operasyon düzenledi. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonda topçu alayı imha edildi. Aliyev misillemede bulunacaklarını söylemişti. 15 yaşını dolduran binecek AK Partili bir grup vekilin hazırladığı teklife göre elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanımı için 15 yaşa doldurma şartı aranacak. Elektrikli araçlar hız sınırının 50 kilometreyi aştığı yollara çıkamayacak. Manşet turumuzu Sabah gazetesiyle devam edelim. 16 yıllık cinayet mektupla çözüldü. 2004'ü 16 yaşındayken vahşice öldürülen Arzu Tuncel cinayetinde sadece şok ihbar mektubu iki ağabeyi tarafından töre için katledildi. İstanbul Arnavutköy'de 5 Şubat 2004 sabahı bir ceset bulundu. İşkenceyle öldürülmüştü. Adı Arzu Tuncel'di ve Bingöl'lü bir ailenin güzeller güzeli bir kızıydı, nişanlıydı. Bakire değil dedikodusu çıkınca o sabah rapor almak için doktora gidecekti ama gidemedi. Ağır müebbet isteniyor. Otopside Arzu'nun bakire olduğu ortaya çıktı ama katiller sır olarak kaldı. Ta ki 16 yıl sonra savcıya Arzu'yu iki ağabeyi töre için öldürdü ihbarı gelene kadar dosya raftan indi, dava açıldı. Ağabeyler Şener ve Yemlihan Tuncel için ağır müebbet isteniyor. Sabahın özel haberini sizlerle paylaştık. Ermeniler bizi gece yatağımızda vurdu. Gence'deki füzeli katliamdan şans eseri kurtulan Azerbaycanlılardan Ermenistan'a öfke. İsmail İmanov füze evimizin 100 metre uzağına düştü. Deprem oldu sandık. Canımızı zor kurtardık derken Sevda Aliyeva Ermenistan'a lanet okudu. Bizi gece yatağımızda vurdular. Haince saldırdılar. İnsanlarımızı öldürdüler. Ermenistan işte bu kadar kalleş, dedi. Sahte alkolde 15 ölüm daha, sahte içkinin bilançosu ağırlaşıyor. Mersin'de 5, İzmir'de 6, Bodrum'da 2, İstanbul ve Nazilli'de birer kişi daha sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti. İstanbul'da ölen kişinin avukat olduğu kaydedildi. Başlıklarına bakacağımız son gazete Yeni Şafak, Rusya, İran ve Fransa'dan Ermenistan'a yoğun silah sevkiyatı, ateşkes değil silah molası. Karabağ'da ilan edilen ateşkes tükenen Ermenistan ordusuna can suyu oldu. Tank, top, hava ve savunma sistemi, zırhlı zırhsız araçları topyekün imha olan Ermenistan ateşkese fırsat bilip ordusunu tahkim etti. Rusya, Fransa, İran ve Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan'a yüksek teknolojili silahlar transfer etti. Ve bu haber altındaki alt başlıkları da okuyalım. Yolcu uçağı kullanılıyor. Rusya silahlar susar susmaz Ermenistan'a %70'i imha edilen stratejik silahlar gönderdi. Silah trafiğini Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyon, iş adamı Karapetyan ve silah kaçakçısının yönettiği belirtiliyor. İnsani yardım adı altında gönderilen kargo uçakları ve yolcu uçakları silah taşıyor. SİHA'lara karşı İGLA, alınan bilgilere göre Rusya ağır silahların yanı sıra 300 tank savar füze sistemi, Agnet ve SİHA'lara karşı uçak savar füze sistemi İGLA gönderdi. Bazı silahlar Ermenistan'a ait 3019 kodlu hükümet uçağıyla nakledildi. Fransa yolcu ve VIP uçaklarla yardım gönderdi. İran'dan da tırlarla silah ve mühimmat taşındı diyor. Haberin detaylarını Yeni Şafak gazetesinde bulabilirsiniz. Dünya sessiz. Cephedeki ilerleyişini durdurmak için Azerbaycan'ı baskıyla masaya oturtup ateşkes kararı aldıran başta Rusya, ABD ve Fransa sivilleri hedef alan Ermenistan konusunda ölüm sessizliğine büründü. Harekete geçmek bir yana güçlü bir kınama mesajı bile yayınlayamadı. Ermenistan çatışmanın başladığı 27 Eylül'den bu yana 41 sivili katletti, 207 kişiyi yaraladı. Gence halkı Ermenistan saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar için füzenin düştüğü yere enkaz altından çıkarılan çocuk oyuncakları ve karanfiller bırakarak olayı kınadı. Saldırı sırasında yaralanan 3 yaşındaki Meryem de karanfil bıraktı. Sürmanşetteki güzel haberi paylaşalım. Güzel haberler bekliyoruz başlığında verilen bir haber. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki oyunlarını bozan hamlelerinde önemli bir görev alan sismik araştırma gemisi Oruç Reis yeniden Meis Adası'nın güneyine hareket etti. Yardımcı gemiler Ataman ve Cengiz Han'la demir alan Oruç Reis bölgenin röntgenini çekmeye devam edecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yolun açık olsun Oruç Reis, Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz dedi. Seferin kutlu, yolun açık olsun. Oruç Reis'i Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Oruç Reis Akdeniz'de seferin kutlu, yolun açık olsun sözleriyle uğurladı. Haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter'dan araştırmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız yazdı. Yunan tarafa gerilim yükseltiyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, biz tamamen bilimsel ve teknik çalışmalar yapıyoruz. Burada hiç kimseye tehdit değil bu. Yunan tarafı gerilim yükseltmek için her türlü girişimde bulunuyor diye konuştu. Erdoğan'dan AB'ye çağrı, somut adım atın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le telefonda görüşerek bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı'nın gerçekleşebilmesi için Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklediklerini vurguladı. Tablet dağıtımı bu hafta başlıyor. 13 bin destek merkezi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle açıklamalarda bulundu. Öğrenciler için her ihtiyacın dikkate alındığının altını çizen Bakan Selçuk, tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Ayrıca 13 bine yakın EBA destek merkezini de kurduk, dedi. Yüz yüze eğitimin ilk gününde bazı çocuklar arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken kimi öğrenciler de ailelerinden ayrıldığı için üzüldü. 3 dönemdir görev yapıyordu. Kilis Belediye Başkanı vefat etti. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut yüksek tansiyon şikayetiyle geçen hafta kaldırıldığı hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. AK Parti'de 3. dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut evli ve 3 çocuk babasıydı. Bulut'un cenazesi bugün toprağa verilecek. Aliyev Türkiye'siz masa kurulamaz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalıdır. Batılı ülkeler kabul etmek istemese de Türkiye'nin bu konuda söyleyeceği sözler büyük ve önemlidir. Hangi mesele Türkiye'siz çözüldü? Suriye'de, Libya'da Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır. Zaten var, dedi. Askeri araçları bırakıp kaçtılar. Ermenistan kaybettiği mevzileri yeniden işgal etmek için gece Adere, Adan, Fuzuli ve Cebrail yönünde saldırı düzenledi. Ancak Ermenistan ordusuna ait 1 T-72 tankı, 3 Grad füze sistemi Azerbaycan ordusu tarafından imha edildi. Ermenistan ordusu 9. Alay, 5. Tabur ve 5. ve 522. Alay askerleri araçlarını bırakıp kaçtı. Hatay'a fidan seferberliği, Hatay Belen'de çıkan 350 hektar ormanın kül olduğu yangının ardından belediyeler fidan bağışı için sıraya girdi. Belediye başkanları Denizli'den 10 bin, Nevşehir'de 1 tır, Ordu'dan 5 bin fidanı Belen'e göndereceklerini açıkladı. Ve Yeni Şafak'tan paylaşacağımız son bir haberle de manşet turumuzu noktalayalım. Macron'la görüştü, korona oldu. Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nın başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştükten 2 gün sonra koronavirüse yakalandı. Elise Sarayı'ndan yapılan açıklamada görüşmede maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Bu nedenle Macron'un temaslı sayılmadığı açıklandı.
Ankara'da gündemde neler var?
Ankara gündemini öğrenmek için telefon hattımızdaki konuğumuza merhaba diyelim. TRT muhabiri Mustafa Seçen, günaydın, kolaylıklar diliyoruz.
Günaydın İpek Erdem, iyi yayınlar diliyorum.
Sağolunuz, notlarınızı alarak başlayalım.
Tabii hemen siyaset başlığıyla başlayalım. Yoğun bir Ankara gündemi var bugün. Saatler 14'ü gösterdiğinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. Toplantıyla ilgili parti sözcüsü Ömer Çelik'in de açıklama yapması bekleniyor. Diğer yandan tabii bugün Salı mecliste siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleşecek. Önce saat 09.45'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüde olacak ve partililere hitap edecek. Saatler 10.45'te ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşacak. Yine öğleden sonra da saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacak ve partililere hitap edecek. Özür diliyorum. Diğer yandan yine mecliste basın toplantıları da var. Takip ediyor olacağız. Torba teklif bugün Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun teklifinin görüşmelerine bugün genel kurulda başlanacak. Bütçe teklifiyle ilgili teknik düzenlemeler bu konuda yapılıyor. Kırsal mahalle esnafına vergi kolaylığı getiriliyor ve yine baz istasyonlarının imar kanununa işlenmesi öngörülüyor. İşte bu teklif de bugün genel kurulda görüşülmeye başlanacak. Diplomasi başlığımızda önemli başlıklar var. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşını bakanlıkta ağırlayacak. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'ye gelecek ve Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek ve iki bakan da daha sonra kameralar karşısında ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Tabii Doğu Akdeniz'deki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular hakkında her iki bakan da görüş alışverişinde bulunacak. Yine terörle mücadele başlığımız var. Davalar devam ediyor. FETÖ davaları devam ediyor. Akıncı Üssü darbe davasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası bugün görülmeye devam ediliyor. Öte yandan eğitim başlığında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün öğretmenleri kapsayıcı eğitim bağlamında uzaktan eğitim sürecinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi eğitim kursu sertifika törenine katılacak. Saat 11'de bir konuşma yapacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Son olarak Geçelim diğer başlığımıza. Bugün tabii Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenecek olan Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri programına bugün Türk Tarih Kurumu konferans salonunda katılacak. Ankara gündeminde öne çıkan başlıklar bunlardı diyebiliriz İpek Erdem.
TRT muhabiri Mustafa Seçen'e teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, kolay gelsin.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Gazeteci yazar Bilal Çetin telefon hattımızda bulunuyor. Günaydın Sayın Çetin, hoş geldiniz yeni güne.
Günaydın, hoş bulduk.
Azerbaycan cephe hattındaki gerginlikle gündemi değerlendirmeye başlayalım Sayın Çetin. Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes sürecinde de Ermenistan, Azerbaycan halkını hedef almaya devam ediyor. Dağlı Karabağ cephesindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerinizi almak isteriz.
Evet, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik işgali biliyorsunuz devam ediyor. Dağlı Karabağ bölgesinde ve Dağlı Karabağ bölgesinde devam eden bu işgal nedeniyle Azerbaycan biliyorsunuz bir harekat başlattı Ermenistan Dağlı Karabağ bölgesine yönelik olarak. Ve başlatılan bu harekata Azerbaycan ordusu başarı elde etti. Tabii Azerbaycan ordusunun büyük bir başarı elde etmesi Ermenistan'ı panikletti diyebiliriz. Ermenistan'ın paniklemesi nedeniyle hemen Rusya devreye girdi. Rusya'nın devreye girmesiyle biliyorsunuz hafta sonunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un başkanlığında Moskova'da bir toplantı gerçekleştirildi. Ve bu toplantıda Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Tabii bu toplantıda bir ateşkes sağlandı. 10 saat süren toplantıda. Bu ateşkesin ne kadar uygulanıp uygulanmadığı bütün dünya tarafından ama maalesef beklendiği gibi Ermenistan bu ateşkesi bozdu. Ermenistan'ın bu ateşkesi bozmasıyla birlikte saldırıları yeniden başladı ve Gence kentine bir saldırı düzenledi Ermenistan. Bu saldırının düzenlenmesi tabii ki ateşkesin bozulması anlamına geliyordu. Zaten kimse de Ermenistan'ın bu anlaşmaya, ateşkese uymasını da beklemiyordu. Şimdi tabii dün İlham Aliyev'in yaptığı çok önemli açıklamalar var. İlham Aliyev'in yaptığı açıklamalarda özellikle masada Türkiye'nin olması gerektiğini de ifade etti. Zaten bütün uzmanlar da Azerbaycan-Ermenistan arasındaki bu krizde Türkiye olmadan bir çözüm bulunabileceğine ihtimal vermiyor. Ve Türkiye'de Azerbaycan'ın haklı davasında Azerbaycan'a destek olmaya devam ediyor. Tabii şimdi burada önemli olan şu. Dağlı Karabağ bölgesi biliyorsunuz aslında Azerbaycan toprağı ve Birleşmiş Milletler'in bütün kararlarına rağmen Ermenistan burada işgalci konumunu devam ettiriyor. Bu nedenle Azerbaycan'ın bu haklı davasında Türkiye her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında olmaya devam ediyor.
Evet. Bölgesel ve küresel güçler bakımından Dağlı Karabağ sorununu nasıl yorumlayabiliriz acaba? Rusya'nın sükuneti hala hakim. Aynı zamanda İran'ın Ermenistan'a destek vermesi de söz konusu. Bu gelişmeleri nasıl yorumlamak istersiniz?
Yani şimdi tabii Rusya'nın buradaki tutumu oldukça önemli. Biliyorsunuz Rusya kayıtsız ve şartsız olarak Ermenistan'ı destekliyordu. Ama bu son olayda Rusya'nın da biraz tarafsız bir konumda kaldığını görüyoruz. Yani açık açık Ermenistan'a destek vermiyor. Ermenistan'ın arkasında net bir şekilde durmuyor. Sorunun barışçı yollarla çözülmesi gerektiğini, Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki diyalogla çözülmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve Moskova'da gerçekleştirilen toplantı da, arabuluculuk toplantısı da Rusya'nın Ermenistan'la Azerbaycan arasında aslında tarafsız kaldığını gösteriyor. Ama dün Azerbaycan tarafından yapılan bir açıklama vardı. Oldukça dikkat çekiciydi. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Rusya'nın gizli şekilde hala Ermenistan'a silah desteğinde bulunduğu da iddia ediliyor. Tabii bunu Azerbaycanlı yetkililer dile getiriyorlar. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını bizim teyit etme imkanımız yok. Burada tabii İran'ın tutumu da önemli. İran biliyorsunuz, İran da kayıtsız ve şartsız olarak Ermenistan'ı destekliyordu geçmişte. Ama bu son olaylara baktığımız zaman İran'ın da bir tutum değişikliğine gittiğini görüyoruz. Yani İran'da bu olayda direkt olarak Ermenistan'a destek vermek yerine biraz tarafsız pozisyonda kalmayı tercih ettiğini görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki İran'da yaşayan milyonlarca Azerbaycan Türk'ü bulunuyor. Ve bu nedenle İran Azerbaycan'da yaşanan olayların kendi ülkesine de sıçramasından endişe ediyor. Ve bu nedenle de Ermenistan tarafına açık açık destek vermekten kaçındığını görüyoruz. Bu da tabii İran'ın bir politika değişikliği olarak dikkat çekiyor. Tabii Karabağ meselesinde özellikle Fransa'nın tutumu da oldukça önemli. Fransa biliyorsunuz Ermenistan'a açık açık destek veren bir ülke. Ermenistan'ın arkasında duran bir ülke. Çünkü Fransa'da güçlü bir Ermeni lobisinin olduğunu biliyoruz. Macron da bu Ermeni lobisinin etkisi altında kalarak Ermenistan'a destek veriyor. Amerika bu konuda tabii biraz şu anda Amerika'da seçim olduğu için pek Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki sorunla ilgilenmeye fırsat bulamıyorlar. Daha çok onlar seçimle meşguller. Tabii burada Rusya'nın tutumu ve Türkiye'nin tutumu oldukça önem taşıyor. Türkiye kayıtlı ve şartsız olarak Azerbaycan'a destek veriyor. Destek vermekte de haklı çünkü Birleşmiş Milletler'in kararları var ve bu kararların hayata geçirilmesini istiyor. Karabağ 30 yıldır işgal altında. Yani Azerbaycan 30 yıldır Karabağ'daki işgalin sona erdirilmesi için diplomatik yolların, uluslararası girişimlerin, Minsk grubunun çözüm bulması için çalışmalarını sürdürüyor. Ama maalesef bu konuda çözüm bulunamadığı için Azerbaycan askeri güçle harekete geçme yolunu tercih etti. Uygun bir konjonktür yakaladı ve bu konjonktürde de harekete geçti. Tabii Azerbaycan'ın harekete geçmesi Ermenistan'ı oldukça panikletti. Özellikle Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu süreçte oldukça zor durumda kaldı. Biliyorsunuz Putin'le telefon konuşması yapmak istedi ama Putin şu anda meşgulüm, daha sonra konuşalım diyerek bunu reddetti. Ve bunlar Rus televizyonlarında da yayınlandı. Tabii bu haklı davasında Azerbaycan oldukça önemli bir mevzi elde etti, önemli bir başarı elde etti. Sahada elde ettiği bu başarısını masaya da yansıtmak istiyor. Ve önümüzdeki günlerdeki nasıl gelişmeler olacağını, sahadaki gelişmelerin diplomasiye nasıl yansıyacağını hep birlikte takip edip göreceğiz.
Evet. Sayın Çetin, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hafta sonu Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk turda hiçbir adayın %50'den fazla oy alamadığı Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Ersin Tatar'la Mustafa Akıncı 18 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. İlk turdaki seçim sonuçlarını nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimler Türkiye tarafından ve bütün dünya tarafından yakından takip ediliyor. Kuzey Kıbrıs'taki yapılan seçimlere baktığımız zaman zaten seçimlerin mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile mevcut Başbakan Ersin Tatar arasında geçeceği biliniyordu. Yapılan anketlerde de zaten Akıncı ile Tatar önde çıkıyordu bütün anketlerde. Tabii şu anda Kuzey Kıbrıs'ta biliyorsunuz iki turlu seçim sistemi var. Yani ilk turda salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci tura kalıyor. Ve İşte pazar günü yapılan seçimlerde Ersin Tatar en çok oyu almasına rağmen, mevcut başbakan Ersin Tatar en çok oyu almasına rağmen salt çoğunluğu elde edemediği için seçimleri kazanamamış oldu. Ve ikinci tura kaldı seçimde. Ersin Tatar'la Mustafa Akıncı arasındaki oy farkına baktığımız zaman %3 ya da 4 civarında bir oy farkı olduğunu görüyoruz. Yani Ersin Tatar daha yüksek oy almış olmasına rağmen seçimleri kazanamadı. Pazar günü yapılacak seçimlerde siz de ifade ettiniz. Ersin Tatar'la Mustafa Akıncı yarışacaklar ve bu pazar günü yapılacak seçimlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni cumhurbaşkanını seçmiş olacak. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimleri ve seçim öncesindeki tartışmaları takip ettiğimiz zaman oldukça farklı tartışmalar var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Maraş'ın açılması meselesi özellikle bu seçim sürecinde çok tartışıldı.
Mustafa Akıncı'nın gündem olan tartışmalı açıklamaları da basına yansıdı. Nasıl? Mustafa Akıncı'nın gündem olan çok tartışmalı açıklamalarını da yine seçim öncesi.
Evet, ona da geleceğim. Maraş'ın açılması meselesi özellikle tartışma konusu oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar Ankara ziyaretinde Maraş'ın bir kısmının daha açıldığı açıklaması yapıldı. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bazı topraklarının Güney Kıbrıs'a verilmesi gerektiğine yönelik açıklaması da oldukça tepki çeken açıklamalar oldu. Hatırlarsanız daha önce de Mustafa Akıncı'nın Kuzey Kıbrıs'a yönelik Türkiye'nin harekatını, 1974 harekatını eleştiren açıklamaları da vardı. Tabii bunlar seçim sürecinde oldukça tartışma konusu olan hususlar. Ve tabii bir de Kuzey Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta daha doğrusu nasıl bir çözüm bulunacak konusunda iki farklı görüş var. Bir federasyon çözümünü savunanlar var, bir de artık federasyonla çözüm olmaz, biz bağımsız bir devlet kurmalıyız tezini savunanlar var. Bu tezler seçimlerde yarıştı. Tabii şimdi ikinci tur seçimlerinde Mustafa Akıncı %29, Ersin Tatar %33 civarında oy aldı. Burada tabii Erhürman'a verilen oylar var, %22 civarında zannedersem. Erhürman'a verilen oylar seçimin kaderini belirleyecek diyebiliriz. Ama tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerde nasıl sonuç çıkarsa çıksın, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının, Kıbrıs Türklerinin geleceğini ilgilendiren önemli bir seçim olduğunu ve bu seçimde verilecek kararın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bundan sonraki geleceğini ve Kıbrıs meselesinin çözümü konusundaki geleceğini etkileyeceğini de özellikle ifade etmek istiyorum.
Evet, çünkü bölgenin de geleceğini şekillendirecek çok önemli, kritik bir süreçten geçiyoruz. Seçimler oldukça önemli. Sizin tabii peki şimdi, nasıl bir beklentiniz var seçim sonuçlarına dair?
Nasıl?
Sizin seçim sonuçlarına dair beklentiniz nedir Sayın Çetin?
Şimdi tabii Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yaşanan gelişmeler ve özellikle Doğu Akdeniz meselesinde yaşanan gelişmeler var biliyorsunuz. Türkiye'nin de müdahil olduğu Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları. Tabii bunlar Kıbrıs'ın önemini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemini bir kez daha arttırıyor. Bu nedenle ben Kıbrıs halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin Kıbrıs meselesinin geleceği açısından önemli bir karar vereceklerini ifade etmek istiyorum. Yani pazar günü yapılacak seçimlerde seçim yarışı Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı arasında geçecek. Ve ben seçimlerin kıl payı da olsa kıl payı kazanılacağını tahmin ediyorum. Çünkü öyle bir iki aday arasında da bariz bir fark olmayacak seçimlerde. %51'e %49 gibi bir sonuç çıkacak. Çünkü Kıbrıs meselesinde Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamalar Türkiye'yi oldukça endişelendiren açıklamalar. Çünkü Mustafa Akıncı Kıbrıs meselesinin çözümün konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugüne kadar attığı adımlardan, Türkiye ile beraber attığı adımlardan geri adım atılacak şekilde adımlar atılmasını gündeme getiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının bu konuda nasıl karar vereceğini pazar günü hep birlikte göreceğiz.
Evet, inşallah olumlu havayı konuşuruz bundan sonraki yayınlarımızda. Dış politikadaki önemli gündem maddesinden birisi Doğu Akdeniz'deki gelişmelerdi. Yeni bir NAVTEX ilan edildi. Oruç Reis'in Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerini yürüteceğini duyuran yeni bir NAVTEX ilan edildi. 22 Ekim'e kadar Oruç Reis Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürecek. Bu gelişmeyle ilişkin yorumlarınızı alarak sohbetimizi noktalayalım efendim.
Şimdi tabii Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürüyor. Oruç Reis gemisinin tekrar limana çekilmesi nedeni çok tartışma konusu olmuştu Türkiye'de. Ama Türkiye bunu bir plan ve program dahilinde gerçekleştiriyor. Oruç Reis gemisinin de tekrar limana çekilmesi Türkiye'deki muhalefet tarafından eleştirilmişti. Ama dün gördük ki Oruç Reis gemisi tekrar Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerine başladı. Türkiye yeni bir NAVTEX ilan etti. Tabii Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sadece Doğu Akdeniz'de değil, Ege'de de devam ediyor biliyorsunuz. Yunanistan Midilli çevresinde 28 Ekim'de bir NAVTEX ilan etti ve buna karşılık da Türkiye'de aynı tarihlerde bir NAVTEX ilan etti. Tabii Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de ve Doğu Akdeniz'de devam eden bu gerilim devam edeceğe benziyor. Yani artarak devam edeceğe benziyor. Çünkü burada Yunanistan uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası teamülleri hiçe sayarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi limanlara hapsetmek istiyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz Antalya Körfezi'ne hapsolmayız. Doğu Akdeniz'deki haklarımız neyse biz Doğu Akdeniz'deki bu haklarımızı kullanmaktan geri adım atmayız kararlılığını devam ettiriyor. Ve Oruç Reis'in tekrar Doğu Akdeniz'de mavi vatana yelken açması diyelim. Tabii yelken açmıyor Oruç Reis gemisi, bayağı büyük bir gemi. Ama mavi vatana yelken açması Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının, Türkiye'nin bu konuda geri adım atmayacağının açık ve net bir göstergesidir. Bunun altını özellikle çizelim. Ama tabii Yunanistan burada, Türkiye sadece Yunanistan'da mücadele etmiyor biliyorsunuz Doğu Akdeniz meselesinde. Yunanistan Avrupa Birliği'ni arkasına almaya çalışıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni arkasına almaya çalışıyor. Ve onlara karşı da mücadele ediyoruz diyebiliriz Doğu Akdeniz meselesinde. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Doğu Akdeniz'deki haklarından asla geri adım atmayacağını, asla baskı politikalarına eğilmeyeceğini net olarak gösteriyor. Karadeniz'de de biliyorsunuz Türkiye arama faaliyetlerini devam ettiriyor. Türkiye hem Karadeniz'de hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de haklarını sonuna kadar savunma konusunda kararlı. Çünkü bunlar bize uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler kararlarının verdiği haklar. Türkiye uluslararası hukuka aykırı bir girişimde bulunmuyor. Kendi ekonomik münhasır bölgesinde bulunan noktalarda çalışmalar yapıyor, arama faaliyetleri gerçekleştiriyor ve bunları uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştiriyor.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çetin.
Görüşlerinizi
paylaştınız. Sağ olunuz efendim. Gazeteci yazar Bilal Çetin telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Yazarı Mehmet Lütfü Özel'le bir telefon. spor yazarı Mehmet Lütfü Özel telefon hattımızda bulunuyor. Günaydın Sayın Özel, hoş geldiniz.
Merhabalar, günaydın, kolay gelsin.
Efendim, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta deplasmanda karşılaştı. Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Rusya-Türkiye maçıyla başlayalım spordaki gelişmeleri yorumlamaya. Buyurunuz.
Tamam. Şimdi bu Avrupa Ligi müsabakaları biraz genelden alarak söyleyeyim izin verirseniz.
Evet, buyurun.
Şöyle, ülkelerin, Avrupa'daki ülkelerin tabii ki başlangıçta belki Angarya gibi algıladıklar ama sonra zaman içerisinde hazırlık maçlarının da yerini alan bir takvim içerisinde işlerine yarayacak ödülü de olan, yani büyük turnuvalara katılma şansı, imkanı veren bir turnuva olarak Avrupa'da ülkelerin hayatına girdi. Biz bunu çok sevimli mi bulmadık ya da çok işimize mi gelmedi ya da o süreçlerdeki kadro yapımız, konsantrasyonumuz mu yerinde değildi bilmiyorum. A grubu, A liginde ya da A grubundayken 3 grup bu, B'ye düştük. Şimdi B'de devam ediyoruz. İşlerimiz çok sonuç olarak, skor olarak pek parlak gitmiyor. Ama milli takım üzerinde genellikle konuşurken işin işte Türkiye'deki yabancı sayısının çokluğuyla doğru orantılı oyuncu yetişmediği vesaire filan gibi yerlere sıkıştıranlar da oluyordu ama bunu teknik direktörümüz Şenol Güneş de dahil olmak üzere söylüyorum. Fakat Rusya maçına da gelerek söyleriz. Almanya'yla da bir hazırlık maçı yaptık Rusya'dan önce. Dikkatinizi çeken şu oldu. Aslında bayağı ciddi, güzel bir havuzumuzun, oyuncu havuzumuzun oluştuğu, bir problemimizin forvette olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü Burak dışında Cenk var. Arkalarından gelecek Enes görünüyor ama daha fazla kimse yok. Fakat diğer alanlarda, özellikle defans, kale, orta alanda bayağı zengin bir kadromuz oldu. Yani iki tane 11'i çok rahat çıkartabilecek bir kadro yapımız oluştu. Ve bu bizi tabii ki memnun ediyor, mutlu ediyor. Bütün eleştirilerden, bütün sorunlardan ayrı olarak. Fakat Rusya maçı özelinde konuşursak eğer, şöyle söyleyeyim, ilk yarısını çok sıkıntılı geçirdiğimiz bir müsabaka oldu. Yani o, biz ilk yarıyı 3-4 farkla mağlup da bitirebilirdik. Fakat biraz da şansımız yaver gitti. Tek golle kapattık ama ikinci yarıda da evet ya, işte bakın bir milli takım var ve bu milli takım çatır çatır da oynuyor dedirtecek bir performans gösterdik. Bu keyif verdi. Hani 3 maçta 2 puanımız var ve bizi bu grubun lideri olup daha üstte taşıyacak bir süreci yaşama ihtimalimiz matematik olarak var ama biraz zor görünüyor da olsa, fakat yine şansımız olduğu için biz umutlandık. Şimdi yarın Sırbistan'la oynayacağız İstanbul'da. Bu maçı umarım kazanırız ama konsantrasyon çok yüksek olduğuna tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla şöyle diyeyim, oldukça umutluyuz diyelim. Yani maç özelinde söylüyorum, Sırbistan maçı özelinde söylüyorum. Sonra daha devam edecek. 2 maçımız daha olacak. Ama Şenol Hoca'nın da bazı açıklamaları, bazı gelişmeler, örneğin işte İrfan Can neden yok, Kaan neden ayrıldı vesaire gibi bazı ufak tefek tartışmalar da olsa, yine de bir sorunun genel olarak umut duyabileceğimiz bir gelişmenin olduğunu ifade edebiliriz. Fakat yabancı sayısı, bizim oyuncularımız sayısı vesaire sayısı gibi işlerin her halükarda tartışmaların devam edeceğini algılıyoruz, görüyoruz, düşünüyoruz.
Evet. Yarın 14 Ekim Çarşamba günü Sırbistan'la karşılaşacak milli takımımız. A Milli Futbol Takımı'nın ekibinin kadrosunda da sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle değişikliğe de gidildi. Gelişmeleri nasıl ele almak istersiniz? Bir galibiyet gözüküyor mu?
Şöyle, bakın, Rusya ile oynadığımız karşılaşma aslında Rusya'nın gücünü düşünürseniz, genel olarak ifade ediyorum bunu, favori çıktı ve kendi evinde favori çıktı bir maçtan bahsediyoruz. Ama biz pekala direnç gösterip ve de çok da ikinci yarıda, özellikle biraz önce ifade ettiğim gibi, iyi bir oyun ortaya koymayı başardık. Kendi evimizde tamam, seyirci sorunu var. Yani bu anlamda bir yalnızlığımız tırnak içinde elbette ki olacak. Bu seyircisiz maçlar aslında saha avantajı vesaire gibi o işleri ortadan ciddi biçimde kaldırdı. Şimdi ufak tefek Rusya 7000 kişiyi aldı tür tribünlere bizde olacağını zannetmiyorum şu anda ama böyle ufak tefek almalar var, seyirciyi kabul etmeler var. Biz locaları açarak Süper Lig'de buna imkan vereceğiz. Hı hı. Ama bunun yoksunluğunu hem oyuncularımızı teşvik anlamında saha içerisinde hem de belki hakemleri vesaireyi baskı altına almak anlamında bir olumsuz anlamda söylemiyorum. Bunlar yaşadığımız işler bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Fakat sakatlıklar da olsa, oynamayacak oyuncular da olsa biraz önce ifade ettiğim gibi iki tane 11 çıkartabilecek kadar geniş bir havuzumuz var. Yani kadromuz var demek istiyorum. Dolayısıyla bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. Bir de futbolda sahaya çıkan 11 as takımdır. Her zaman böyle düşünürüm ben. Çünkü bir grupsunuzdur ve hepinizin hazır olması gerekir. Milli takımda böyle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Sırbistan'ın sergilediği performansın bir ritim kazanmadığı gibi bir kanaatim var. Kaybettiler Macaristan'a karşı. Bizim de bu maçı ve grubun sonuncusu durumundalar. Tabii ki bu ölçü değil. Ama kazanma ihtimalimizin doğrusunu isterseniz yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ikinci yarıdaki oyun çok motive etmiş durumda. Hem teknik direktörümüzü hem oyuncularımızı. Bazı oyuncularımız da özellikle Cengiz gibi, Ozan, Tufan gibi çok formda olduklarını da tanık ediyoruz. İyi de bir kadromuz var. Bu da bir gerçek tabii ki.
Evet. Efendim, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların %50 kapasitesi kadar seyirci alınabileceğini açıkladı. Bu kararı da yorumlayalım isterseniz. Doğru bir karar mı sizce?
Şimdi bakın, bugün gazetelere baktım ben yayına gelmeden önce. Bilgim dahilinde olan işlerde tabii ama teyit anlamında söylüyorum. O kadar çok COVID vakasına tanıklık ediyoruz ki spor müsabakaları içerisinde. Hatta benim şöyle bir görüşüm oluştu kısa bir süre önce. Euroleague basketbol maçları oynanıyor biliyorsunuz ve o kadar çok COVID vakasına tanıklık edilmeye başlandı ki takımlar eksik kalmaya başladılar ve tam takım çıkamamaya başladılar ve hükmen galibiyetler oluşma ihtimali de çok fazla belirdi. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bu işlerin yönetimi tabii ki kolay iş değil, zor iş elbette ki. COVID diyorsunuz ki maske takın, temizliğe dikkat edin, kalabalığa girmeyin diyorsunuz. Bunun sanki inadına karşı tepki gösteren ya da karşı duran bütün dünyada sadece bizim için değil insanlar var. Yani bunları da düşündüğümüz zaman bu dikkat meselesi çok fazla, çok çok fazla altı çizmesi gereken iş haline geliyor. Dolayısıyla ben yani taraftarsız spor müsabakalarının çok anlamsız olduğunu düşünenlerdenim, öyle söyleyeyim. Hiç hoşuma gitmiyor, hiç keyif almıyorum, zevk almıyorum. Sporun bu coşkusu bir bütünleşmedir elbette ki. Tribünler de dahil olmak üzere, saha içindekiler de dahil olmak üzere. Ama şöyle söyleyeyim, biraz erken bulduğumu ifade etmeliyim. İlk açıklamalar ilk yarının sonuna kadar seyircisiz oynanacak şeklindeydi. Hani rakamlar sürekli yükseliyor diye şikayet ediyoruz, vaka sayıları artıyor diye şikayet ediyoruz. Böyle bir ortam varken neye dayanarak bu cesareti gösterdi federasyon, doğrusunu isterseniz tam olarak bilmiyorum. Ama hani bu sürü bağışıklığı diye bir kavram var biliyorsunuz. Hı-hı. Bu olayla, salgın olayını yaşarken hayatımıza giren. Bu noktadan mı bakılıyor, başka bir noktadan mı bakılıyor bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, görevim olmadığı bir süreçte ben tribünlere gitmeyi asla düşünmem. Öyle söyleyeyim, kişisel olarak ifade edeyim. Bu da benim açımdan genel olarak da erken bir karar olduğu kanaatindeyim. Ama diyeceksiniz ki ya da denilecek ki bu bir aynı zamanda ekonomi, spor kulüplerinin ekonomileri de kolay bir durumda değil. Zor durumdalar, sıkıntılı durumdalar. Bir biçimde bir hareketliliğe, ekonomik hareketliliğe ihtiyaçları var. Şöyle bilgi vereyim size. Bütün dünya için geçerli ama tabii futbolun çok ana noktalarından biri olan Avrupa kıtası için söyleyeyim. Pek çok, hatta bütün liglerdeki maç günü gelirleri futbol kulüplerinin en önemli gelir kalemlerinden birisidir. Bu Manchester, işte Chelsea, Barcelona falan gibi kulüplere baktığımız zaman bayağı böyle ciddi milyon eurolar kayıplar açıkladılar. Bizim için de geçerli bu. Bunların ufak tefek bir şekilde önüne geçmeye yarayabilir ama radikal bir gelir kalemi olmayacağı da açıktır, gerçektir. Dolayısıyla insan insan sağlığı, insan hayatıyla ekonomi arasında bir sıkışıklık diye düşünüyorum bu süreci. Ama benim kanaatim keşke devre sonuna kadar beklenseydi.
Evet, efendim son bir soruyla da söyleşimizi noktalayalım. Transfer dönemi kapandı. Milli maçlar sebebiyle de Süper Lig'e verilen arayı kulüpler nasıl değerlendirdi? Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilk haftalardaki performansı eleştiriliyordu. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu süreci? Kulüpler hazır mı?
Şimdi şöyle çok kısaca ifade edeyim. Sezon zaten sarkarak kapandı. Bütün kulüpler bir aya yakın bir süre kamp dönemi geçirdi. Aldı ki bu doğrusu 1,5 aydan aşağı olmamak üzeredir hazırlık kampları tam anlamıyla futbolcuların forma girebilmesi ya da havaya fizik olarak hazır olabilmeleri için. Bu süreci biz tırnak içine alayım. Sakat yaşıyoruz zaten, sıkıntılı yaşıyoruz. Kulüpler de bu şekilde yaşıyorlar. Dolayısıyla başlangıçtaki performansları ve transfer, yoğun transfer ama istedikleri gibi transferi tabii ekonomileri sebebiyle yapamadılar. Çok canların istediği gibi ya da istedikleri sonuca ulaşacakmış gibi bir hava oluşmadı, durum da oluşmadı. Hepsinin açıklamaları bütün gazetelerde de var, bütün medya kuruluşlarında açıklamalar yapıyorlar. Bu aranın iyi olduğu şekilde, yararlı olduğu şekilde. Şimdi bundan sonra tabii ki daha takım olarak çalışmaya başlayacaklardır. Daha takım olarak hazırlıklarını sürdüreceklerdir, oynayacaklardır. Olumlu etkileyecektir mutlaka. Bir de sakatlıklar vesaire de düzelmiştir ya da düzelme yolunda mesafe kat etmişlerdir. Bu anlamda da hep olumlu açıklamaları gördük. Ama şöyle söyleyeyim, 21 takımlı bir lig oynanacak biliyorsunuz. Daha çok uzun bir yol var. Umarım bu Covid meselesi işi yarı yolda bırakmaz, öyle söyleyeyim. Bu risk hala her halükarda var.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz.
Hoşçakalın, görüşmek üzere.
Spor yazarı Mehmet Lütfü Özel'dir telefon hattımızdaki konuğumuz. Efendim yeni günün bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın.
Yeni gün.